bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Az gelişmiş ülke milliyetçiliği, Kara Afrika modeli, Baskın Oran, Bilgi Yayınevi, 3. basım, Ocak 1997, okuyan Öznem Güran. Baskın Oran, 1945'te İzmir'de doğdu. St. Joseph ve İzmir Atatürk Lisesi'nden sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi, 1968. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Asistanı olarak 1974'te doktorasını tamamladı. 1982'de YÖK kararıyla mahkemeyi kazanması üzerine de 1983'te 1402 uygulamasıyla görevine son verildi. 1990'da Danıştay kararıyla tekrar Siyasal Bilgiler Fakültesine dönen Doçent Baskın Oran'ın öteki telif kitapları da şunlar: Türk-Yunan ilişkilerinde Batı Trakya sorunu, Atatürk milliyetçiliği resmi ideoloji dışı bir inceleme, Kenan Evren'in yazılmamış anıları, Son Defter, Nerede O Eski Mapushaneler, Devlet, Devlete Karşı, Kalkık Oros, Çekik Güç ve Kürt Devleti. Türkiye'de niçin milliyetçilik deyince herkes başka bir şey anlıyor? Milliyetçilik nasıl incelenir? Batı Avrupa'da feodal düzen milleti nasıl doğurdu? Alman milliyetçiliğinde devlet niçin milletten daha önemliydi? Yunanistan niçin bağımsız olmak istedi? 19. yüzyıl sonunda milliyetçilik nasıl emperyalizme dönüştü? Emperyalizmin gayrimeşru çocuğu az gelişmiş ülke milliyetçiliği, milletin M'sinin olmadığı Afrika'da milliyetçilik nasıl oldu? Hristiyanlık siyah insanı kendine nasıl yabancılaştırdı? Emperyalizm karşısında köylü kabile şefleri ve yerli burjuvazi nasıl tavır takındı? Emperyalizmin mezar kazıcısı aydınlar, siyah aydın beyaz kadınla yatınca emperyalizm niye zarar gördü? Millet nasıl inşa edilir? Afrikalı aydınlar Atatürk'ün tek partisini, üniter devletini, devletçiliğini, sınıfsız toplum hedefini, tarih tezini, yukarıdan devrimciliğini, yani tüm silahlarını ve yaklaşımını 30 yıl sonra kopya mı etti? Afrika sosyalizmi niçin anti-Marksist'ti? Afrikalı milliyetçiler emperyalistlerin çizdiği sınırları niçin dokunulmaz ilan etti? Ordunun olmadığı Afrika'da nasıl gün aşırı askeri darbe başladı? Kabile düzeninde bir dışişleri bakanı hırsızlığını nasıl örter? Bitmez denen apartheid niçin bitti? Az gelişmiş ülke milliyetçiliği hayatta mı? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını Baskın Oran'ın milliyetçilik üzerine artık bu klasikleşmiş yapıtında bulacaksınız. 3. basıma ön söz. Bu kitabın konusunu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde genç bir asistanken doktora tezi olarak seçtim. 1960'ların sonu ve 1970'ler. Hem Türkiye'de hem de tüm az gelişmiş ülkelerde büyük umut yılları. Türkiye'de sol hareket dorukta. Kendine güveni sonsuz gençler derhal, olmazsa gelecek yıl Amerikan emperyalizmini kovmaya ve ülkedeki bozuk düzeni değiştirmeye hazırlanıyorlar. Dünyada anti-emperyalist hareket dorukta. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'da darbe üstüne darbe yediği bir dünyada eski sömürgeler bir yandan bu kitapta anlatılan az gelişmiş ülke milliyetçiliğini bayrak yapıp bağımsız kalkınmaya çabalarken bir yandan da Sovyet-Amerikan kavgasından sıyrılan bir bağlantısızlık hareketiyle bozuk dünya düzenini değiştirmeye soyunuyorlar. İşte bu konuyu tez olarak seçmişim, araştırmışım, yazmışım ve yayınlamışım. Böyle heyecan dolu bir döneme rastlar. Az gelişmiş ülke milliyetçiliği Kara Afrika modeli 1977'de Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları arasında ilk basımını yaptı. Şeflik'in elinden çıkan kapak kompozisyonunda uzun, upuzun, nereye kadar uzadığı belli olmayan bir kolon ucundaki el kapkara bir siyahın boğazını sıkıyordu. İkinci basımı yeni gelişmeleri de ekleyerek Haziran 1980'de yaptık. Nezih'in Elinden çıkan kapak kompozisyonundaki siyah adamın sol yarısı zinciri kırmış bir çıplak, diğer yarısı ise dolar işaretlerinden oluşan bir zincirle bağlanmış bir şık giyimliydi. Aradan 3 ay geçmeden 5 generalin 12 Eylül darbesi Türkiye'nin ve özellikle sol hareketin üzerine karabasan gibi çöktü. CIA'nın ileri gelenleri o sabah birbirlerine telefonla "Your boys have done it, senin oğlanlar başardılar" diye kutladılar. 1980 yılı acı bir paralelliktir. Dünyada da az gelişmiş ülkelerinin sonunun başlangıcı yılı oldu. 10 yılın sonuna varıldığında çocukluksu şirketlerin dünya egemenliği tartışılmaz hale gelmişti. Bu süreç Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1990'ların başında dağılışıyla tamamlanınca az gelişmiş ülkeler tümüyle şu anda nazar boncuğu Küba dışında Batı'nın IMF'sinin insafına kaldılar. Globalleşme devri başlamıştı. Üçüncü basımı yapışımız işte böyle bir döneme rastlıyor. Bu kitap uzun yıllardır bulunamıyordu. İkinci baskının daha dağıtımı doğru dürüst yapılmadan depoda su baskınına uğramış olması bir yana, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla dünyayı kaplayan etnik milliyetçilik kavgaları eskiden ilgi görmeyen milliyetçilik kavramının birdenbire büyük merak konusu olmasına yol açmıştı. Bu yüzden de kitabın yeni basım yapması için durmadan talepler geliyordu. Yapmamakta birkaç yıl direndim. Çünkü hem yayınlanışından bu yana milliyetçilik kavramı üzerine çok kitap çıkmıştı, hem de kitabın gelip kaldığı 1980'den sonra Afrika'da çok şey değişmişti. Kitabı bugüne kadar getirmek çok fazla zaman alacaktı ve ben yine milliyetçilik üzerine ama yeni şeyler yazmakla uğraşıyordum. Nihayet bir zaman ayırıp da duruma eğildiğimde iki şeyin farkına vardım. Birincisi 1980'den ve özellikle 90'dan sonra milliyetçilik kavramı üzerine çıkan kaynaklar az gelişmiş ülke milliyetçiliği üzerine değil, esas olarak etnik milliyetçilik üzerinedir. İkincisi ve çok daha önemlisi, Afrika milliyetçiliği 1980'den beri nerelere gelmiş diye bir araştırınca gördüm ki 1980'den sonra değil Afrika milliyetçiliği üzerine, koskoca Afrika kıtası üzerine bile bir kaynak çıkmamıştır. Afrika bir konu olarak bütünüyle uluslararası gündemden düşmüştür. Afrika'da kabile kavramını aşarak bir ulusal devlet ve bir ulus yaratmaya çalışan az gelişmiş ülke milliyetçiliği yerine yine kabile kavgalarını bırakmıştır. O zaman bu üçüncü baskıyı yapmaya karar verdim. Çünkü Afrika'daki az gelişmiş ülke milliyetçiliği tarihe mal olmuştu. Yani kitabın gelip durduğu tarihte bitmişti. Bir monografi olarak yayımlanabilirdi. Yalnızca ana metninde geçen kimi konular nasıl sonuçlandı, onları kronolojik, makale ve harita biçimindeki eklerle belirtmek gerekiyordu. Bunları da pek değerli asistan ve öğrenci arkadaşlarım hazırladılar. Atay Akdevelioğlu, Ali Dayıoğlu, Mustafa Doğan, Esen Torun. Onlara içten teşekkürler ediyorum. Ama bu sefer dostum İsmail Beşikçi'ye teşekkür edemiyorum. Çünkü uzun yıllardır içeride olduğu ve şimdilik daha 100 küsur yılı bulunduğu için 77'de yaptığı diziyi yenileyemedi. Teşekkür yerine İsmail'e selam ediyorum. Yazıldığı zaman siyaset bilimi olan bu konu bugün tarih olarak elinize geliyor. 20. yüzyılda az gelişmiş ülke milliyetçiliği, klasik emperyalizmin mezar kazıcısı olmuştu. 21. yüzyılın başında globalleşme diye anılan yeni emperyalizm, az gelişmiş ülke milliyetçiliğinin mezar kazıcısı oldu. Artık yazarlar tarih bitti demeye, yani bu sonucun kalıcı olduğunu söyleyen siyaset bilimi kitapları yazmaya başladılar. Kim bilir, bugünlerde globalleşme üzerine durmadan yazılan yeni siyaset bilimi kitaplarının başka bir kuşağın eline tarih kitapları olarak sunulacağı günde gelebilir. Diyalektik ve umut dediğimiz şey de bitmediyse. Birinci basıma ön söz. Uluslararası politikanın en önemli etkenlerinden olan milliyetçiliği konu edinen bu kitap, 1974 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kabul edilen doktora tezimin pek az değiştirilmiş biçimidir. Konu özellikle Türkiye'de tabuluğa ulaşan özel bir anlam, daha doğrusu anlamlar taşıyor. Herkese göre değişen ve tabii birbirine taban tabana zıt olan anlamlar. Buna ek olarak milliyetçiliğin ne olup olmadığını bilindiğini varsaydıracak bir monografiye de rastlayamadım. Bu yüzden kitabın asıl konusu olan az gelişmiş ülke milliyetçiliğine girmeden önce oldukça geniş sayılabilecek bir giriş ve birinci bölüm kısmında milliyetçilik kavramının ne olup ne olmadığını tartışmak ve bu hareketin Avrupa'da geçirmiş olduğu evreleri incelemek zorunluluğunu duydum. Belki de kitabın asıl eleştiriye uğrayacak kısmı esas konu dışında kalmakta olan ve üzerinde en fazla emek harcadığım bu kısım olacaktır. Kimileri bu kısmın Kara Afrika milliyetçiliğini inceleyen bir tez için fazla uzun olduğunu, kimisi de yeterince uzun ve açık olmadığını söyleyebilecektir. Yanlışlıklar veya eksiklikler bulunabilecektir. İtiraf etmem gerekir ki, özellikle giriş bölümünü yazarken bir uluslararası ilişkiler asistanının ilgi alanının oldukça dışına çıkmak zorunda kaldım. Yukarıda saydığım nedenler yüzünden gerekliydi bu. Milliyetçiliği incelemek için yeni ve tutarlı bir yaklaşım gerekiyordu. Üstelik Avrupa milliyetçiliğini anlatmadan onun gayrimeşru çocuğu olan az gelişmiş ülke milliyetçiliğini anlamak olanaksızdı. Bu yüzden uluslararası ilişkiler disiplinler arası bir disiplin olmasından da cesaret alarak bu kısımları ele aldım. Yanlış ve eksiklerim varsa bu yüzden belki hoş görülebilir. Aslında hoşgörüye hak kazandıracak daha önemli bir neden, bu tezin çeşitli durumlar ve rastlantılar sonucu bitene dek bir tez babası olmamış olmasıdır. Artık bu eksiklikleri kitap yayımlandıktan sonra eleştirilmeye değer görülürse giderebileceğim. Tezde bir az gelişmiş ülke milliyetçiliği modeli değişik bir yaklaşımla incelenmektedir. Model oluşturacak bir bütünlük sunduğu için Sahara'nın güneyi ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeyi arasında kalan Kara Afrika'yı seçtim. Fakat konu fazlasıyla dinamikti. Tez daha yazılırken eskiyordu. Nitekim 4. bölümde sözü edilen kurtarılmamış topraklar tez geçtikten kısa süre sonra resmen bağımsızlıklarına kavuştular. Tezin bütünlüğünü bozmamak ve belirli olaylar olmadan önce o olaylar hakkında nasıl düşündüğümü gösterebilmek için buraları olduğu gibi bırakmak ve yeni durumları diplomatlarıyla belirtmek yoluna gittim. Bu arada giriş kısmını tekrar ele alarak yazdım. Afrika ülkelerini karşılaştırmaya olanak verecek uzunca bir tablo ile iki de harita ekledim. Dizin yapmak zahmetini dostum İsmail Beşikçi üzerine aldı. Sanırım her tez bazı şeyleri ve kimseleri ihmal etmek pahasına yazılabiliyor. Şeyler neyse de o kimselere insan borçlu hissediyor kendini. Ben de gösterdikleri anlayış için Sami'ye ve Sırma'ya teşekkür etmek istiyorum. Baskın Oran, Mart 1977. Giriş, milliyetçilik nedir? 1. Milliyetçilik kavramı ve karmaşıklığı. Milliyetçilik 19. yüzyıl dünyasının temelinden etkileyen bir numaralı kavramdı. Birçok kavram ve onların eylem alanına yansıması olan toplumsal hareketler en hızlı devrelerini yaşadıktan sonra genellikle tarih kitaplarının malı oldukları halde milliyetçilik 19. yüzyılda fırtına gibi estikten sonra 20. yüzyılın ikinci yarısında büyük bir atılım yaptı. Özellikle az gelişmiş ülkelerin hem iç hem de dış politikalarını etkileyen kavramlar arasında milliyetçilikten daha güçlüsünü bulmak oldukça zorlaştı. Milliyetçilik kavramının bu başat, dominant durumu özellikle Türkiye için konuşulduğu zaman alabildiğine geçerli. Gerçekten bugün Türkiye'de Atatürkçülük dahil milliyetçilik kadar benimsenmiş ve karşı çıkılmamış bir tek kavram bulmak mümkün değil. Atatürkçülük dahil. Çünkü Kemalizmin ilkeleri özellikle dinci sağ akım tarafından temelden reddedildiği ve sol akımca da yetersiz bulunduğu halde milliyetçilik her iki ucunda değişik yorumlar sonucu da olsa sanıldığı gibi bir kavram olma niteliğini korumaktadır. Bugün Türkiye'de ister dinci sağcı, ister ırkçı sağcı, isterse de ekonomik sağcı olsun sağ cephenin sımsıkı sarıldığı kavram milliyetçiliktir. Gene İster Marksist olsun, ister sosyal demokrat olsun, solda bulunanlar özellikle ekonomik milliyetçilik kavramını ileri sürerek gerçek milliyetçiliği dile getirmektedirler. Dipnot: Marksizm milliyetçiliği kötü bir kavram sayar. Fakat bugün Türkiye'de Marksist takım tarafından kullanılan bağımsızlığa kadar savaş, yabancı sermayeye paydos, kahrolsun Amerikan emperyalizmi, milli demokratik devrim gibi sloganlar bugün en azından bir aşama olarak milliyetçiliğin verilerinden yararlanıldığını göstermektedir. Fakat bu noktada düşündürücü bir durum var. Binlerce politikacı ve milyonlarca yurttaşın kafasını ve dilini bir o kadar değişik yorumla durmadan uğraştıran milliyetçiliğin ne olup ne olmadığının bugüne dek bilimsel olarak araştırılmamış ve tartışılmamış olması en azından ilginç olarak nitelendirilmesi gerekiyor. Burada ilk olarak yapılması gereken şey milliyetçilik kavramının incelenmesi için bilimsel bir yaklaşım önermeden ve bu yaklaşımla bu kavramı incelemeden önce bu ilginç durumun nedenlerini araştırmaktır. Farklı siyasal işlevler. Milliyetçilik kavramı yalnız Türkiye'de de değil, çok daha soğukkanlılıkla ve bilimsel olarak incelendiği Batı dünyasında da en azından üzerinde fikir birliğine varılamamış bir kavramdır. Milliyetçiliği inceleyen bilim adamlarının söz birliğine vardıkları belki tek nokta, bu kavramın karmaşıklığı ve incelenmesinin güçlüğüdür. Hatta bazı yazarlar kavramın tanımlanamayacağını da ileri sürmüşlerdir. Bu karmaşıklığın nedenlerini her şeyden önce bu kavramın dünyanın değişik ortam ve koşullarında değişik biçimler almasında aramak gerekiyor. Konuyu biraz açmak lazım. Milliyetçilik bir duyuş, düşünüş ve hareket ediş biçimi olarak 18. yüzyıl sonu Batı Avrupa'sında ortaya çıktı. Tarihsel koşullar binlerce yıl evrim geçire geçire dünyanın bu köşesinde belli bir sosyoekonomik düzen yaratmış, bu üretim biçiminin ortaya çıkardığı millet, nation, dipnot, bu kitapta kullanılan millet sözcüğü, milliyetçilik sözcüğü ile olan yakın ilişkisi dolayısıyla ulus sözcüğüne ye tutulmuştur. Bunun dışında örneğin bir binli bilinç denmemiş, ulusal bilinç denmiştir. Denilen toplumsal örgütlenme biçimiyle onun ulusal boyutlara ulaşmış devleti, milliyetçilik, nationalism adı verilen bir akımın ortaya çıkmasını gerektirmişti. Doğal bir sonuç olarak da bu akım kendini doğuran koşulları güçlendirmekte gecikmedi. Milliyetçiliğin ilk görüldüğü İngiltere ve Fransa o zamanki dünyanın en güçlü ülkeleri olarak ortaya çıktılar. Bunun arkasından milliyetçilik yavaş yavaş dünyanın başka yerlerinde de tomurcuk verdi. Sırayla Doğu Avrupa ve Balkanlar, Orta Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika'da görüldü. Bu bölgelerdeki ülkelerin temel sosyoekonomik yapısı milliyetçiliğin ortaya çıkmasına elverişli miydi? Hepsinde değil. Hele son iki bölgelerdekinde hiç değil. Fakat ileride ayrıntısına girilecek bazı doğal öğelerin ya da onların yerine geçebilecek bazı koşulların da yardımıyla bu bölgelerdeki ülkeler milliyetçilik akımının etkisi altına girmişler. Milliyetçiliği kullanarak bu akımın gücüne güç katmış olduğu Batı Avrupa ülkelerinin düzeyine ulaşmayı umdular. Başka bir deyişle milliyetçilik akımları hep kendilerinden kronolojik olarak önce gelen milliyetçilik örneğinin etkisiyle onun elde etmiş oldukları kavuşabilmek için onun içinden çıktığı ortamı yaratmaya uğraştılar. Aynı zamanda Hans Kohn'un da belirttiği gibi Hans Kohn, The Idea of Nationalism, A Study in the Origins and Background. Birbirlerine tepki olarak ortaya çıktılar. İşte farklı sosyoekonomik düzeylerin ortaya çıkardığı bu uğraşılar sırasında milliyetçilik denilen akım, Batı Avrupa'da ileride ayrıntısıyla göreceğimiz temel işlevinden, yani feodaliteyi yıkarak ortaya çıkan yeni sosyoekonomik düzenin elindekileri pekiştirmek görevinden başka işlevler yüklendi. Bu yeni bölgelerdeki toplumların gereksinimleri neyi gerektiriyorsa doğal olarak onu destekledi. Tabii bunu yaparken birbirleriyle çelişen akım ve durumlar yarattı. Örneğin millet öğesinin var olduğu fakat ulusal devletin bulunmadığı İtalya ve Almanya örneklerinde bir birleştirme hareketi oldu. Oysa milliyetçilik koşullar gerektirdiğinde mevcut siyasal birimden kopup yeni bir devlet kurarak bir ayrılma hareketi de olacaktır. Polonyalılar, Ukraynalılar, Çekler, Slovaklar, Finler, Yunanlılar, Bulgarlar. Gene milliyetçilik terimi bir yandan İtalyan irredentizmi, Sırp ve Roman örneklerinde kardeşliği anlatmak için kullanılırken, bütün Avrupa halklarını birbirine düşman etmek için başvurulan ve sömürülen bir numaralı kavram oldu. Aynı kavram statükoyu koruma, Avrupa Macaristan, Rusya, Almanya imparatorlukları, sömürgecilik, İngiltere, Fransa, Portekiz ve iktisadi yayılma Amerika Birleşik Devletleri anlamına gelebiliyordu. Dipnot. Çeşitli örnekler için bakınız Louis L. Sandier, The New Nationalism. Milliyetçilik Nazi Almanya'sında, faşist İtalya'da, militarist Japonya'da, emperyalist saldırıya karşı çıkmıştı. Oysa 20. yüzyılın ikinci yarısında az gelişmiş ülkelerdeki anti-emperyalizme eş anlamlı gelmeye başladı. Bu kadar farklı ve hatta çelişen işlevler kazanarak ortaya çıkan hareketin adı hep aynı kaldı. Milliyetçilik. İlk çıktığı yerde yeni düzeni pekiştirmekle yetinen akım, diğerlerinde ne eksikse onu yaratmaya yöneldi. Ulusal devlet, bağımsızlık, hatta kalkınma. Bu kadar farklı siyasal işlevler gelip de 19. yüzyılda konan bir sözcükte toplanınca böylesine bir binbir surat görünümü sunan, her derde deva olan ve böylesine yaygın bir kavram başta Türkiye olmak üzere doğaldır ki bütün dünyada farklı yorum ve anlayışlara yol açacaktı. yaklaşım, tanım ve sınıflandırmanın sakatlığı. Milliyetçiliği inceleyen yazarların bu kavramı sınıflandırma, tanımlama ve ele almada yaptıkları temel yanlışlıklar da işi güçleştirmektedir. Bir kez her ülkenin sosyoekonomik gereksinimlerine göre ayrı işlevlerle ve farklı biçimlerde ortaya çıkan milliyetçilik, belli bir işleve göre, örneğin ulusal birlik kurmak, belli bir öğesine göre, örneğin ulusal dil veya kullandığı belli bir simgeye göre, örneğin ulusal devlet tanımlandığı zaman, dipnot, milliyetçiliğin çeşitli tanımları için bakınız Royal Institute of International Affairs, Nationalism, 2B, London, Frank Cass and Co., 1968, sayfa 123, Hans Kohn, The Idea of Nationalism, sayfa 16, Carlton G. Hayes, Nationalism, A Religion, Macmillan, 1960, sayfa 2. İçine alındığından çok şeyi dışarıda bırakabilmelidir. Çünkü ulusal birliği zaten var olan milliyetçilikler veya ulusal dili olmayan milliyetçilikler veya ulusal devlet kurmaya yönelmemiş milliyetçilikler vardır. İkinci olarak bir milliyetçinin yüzeydeki ve belli bir tarihteki niteliği göz önünde tutularak yapılan sınıflandırmalar. 5. Bunların içinde en özgün ve tutarlı olarak Hans Kohn, milliyetçiliği Batı Avrupa milliyetçiliği ve Batı Avrupa dışında milliyetçilikler olarak sınıflandırmaktadır. Bakınız Hans Kohn, The Idea of Nationalism, sayfa 329. Bu iki türün arasındaki farkların köken, karakteristik ve gelişme açısından sistematik bir özeti için bakınız Sinder, The Meaning of Nationalism, sayfa 118-120. Bundan başka Carlton G. H. Hayes, Essays of Nationalism, 1928 ve The Historical Evolution of Modern Nationalism adlı eserlerinde şöyle bir sınıflandırmaya yönelmektedir. 1. İnsancıl milliyetçilik, 2. Jacobin milliyetçiliği, 3. Geleneksel milliyetçilik, 4. Liberal milliyetçilik, 5. Entegral milliyetçilik, 6. Ekonomik milliyetçilik. Bakınız Sinder, Op, Cilt 115-117. Handman ise 1. Baskıcı milliyetçilik, 2. İrredentizm, 3. Tedbir milliyetçiliği, 4. Prestij milliyetçiliği ayrımına getiriyor. Louis L. Sinder milliyetçiliği 1. Entegre edici milliyetçilik 1815-1871, 2. Dağıtıcı milliyetçilik 1871-1890, 3. Saldırgan milliyetçilik 1990-1945, 4. Çağdaş milliyetçilik 1945-1954 olarak sınıflandırmak yanlısıdır. Diğer disiplin ve yazarların sınıflandırmaları için sayfa 112-138, Peter Worsley milliyetçiliğe değişik bir şekilde yaklaşmakta ve 3 farklı anlamını şöyle sıralamaktadır. 1. Mevcut kültürel bağları güçlendirmek isteyen hareketler 19. yüzyılda görülmüş olup devlet ile aynı içerik ve kapsama sahip birleştirici bir nitelik taşır. 2. Tamamen yeni siyasal ve kültürel birimleri birleştirerek bağımsız devletler kurmak isteyen hareketlerdir. Bu birimler genellikle yabancı sömürgeci devlet tarafından yaratılmış olup burada hareketin itici gücü sadece ortak kaderdir. 3. Pan hareketleri. Bunlar daha geniş kültürel bağlar üzerine kurulmuş olup bir takım devletleri bir süper devlet için toparlamak isterler. Peter Worsley, The Third World, A Vital New Force in International Affairs, The University of Chicago Press, 1964.